Ayrım 6, sayfa 69. Osman Bey'in malikanesinin bir yanını şirin derya çayı sınırlıyordu. Çamurlu kil kenarları arasından o denli yavaş akardı ki, bu kızılımsı bulanık suyun ve üzerinde yüzen yüzlerce koyun pisliklerinin hareketi zor fark edilirdi. Tursen ile gardı geçi taşıyan at şirin deryanın dik ve kaygan kenarı boyunca dikkatle ilerledi ve sonra suyu hiç zorluk çekmeden geçti. Su üzengileri aşmıyordu bile. Karşı kıyıya birincisi kadar yüksek dik ve kaygan kıyıya tırmanmak daha güçtü. Tepeye çıkınca ayaklarının altında düz kuru taşlı bir yol buldu. Tursen atını tırıza kaldırdı ve tepenin önündeki hilal biçiminde bir düzlüğe çabucak eriştiler. Tepeye sırtını vermiş boz renkli birkaç yitik kulübe vardı. Düzlüğün orta yerinde eski Özbek tipi yarı kulübe yarı çadır, alt tarafları yuvarlak, üstleri sivri, ham yün ile sazdan yapılmış yarı yerleşik yere göçebe barınaklar, yurtlar bulunuyordu. İki adam bu zavallı köyün önünden geçerken yaşlı öykücü mırıldandı. "Kalak çekan!" Ve yurdun yanında ilerlerken gardigeç Tursen'e, "Senin büyük baban bu yurdu buraya kurmuştu," dedi. "Bu küçük toprak parçasını da birkaç dişi koyun karşılığı elde etmişti." Gardigeç ve onun belleğinin gücü konusunda tüm bildiklerine rağmen bu sözler Tursen'i gene de şaşırttı. Ama belli etmedi. Tepenin eteğine sokulmuş köyden gelme, ikisi de yırtık pırtık giysiler içinde omuzları düşük köylü ile oğlan çocuğa döndü. Köylü Tursen'in buyruklarını dinledi. Ancak ondan sonra yaşlı çopentoz konuğuna sordu. "Bu kadar, bu kadar çok şeyi nasıl olup da ansıyabiliyorsun, cümle alemin atası?" Gardigeç, gözler ve yürek sevdiklerini kolaylıkla anar diye karşılık verdi. Bu yurdu kurmak için büyük baban kendi gibi bir yer seçti. Burası oldukça çorak bir yayladır, pek yüksek de değildir. Ama burada bir insan kendi kendisinin efendisi olur ve bakışları bozkırın ta ötelerine kadar uzanır. Kaç akşamlar bu saatlerde Tursen ufka doğru tek bir dalga gibi uzanan ovaya bakmış ve yüreğinin huzurla dolduğunu, bütün günlük kaygılardan kurtulduğunu hissetmişti. Tıpkı önündeki özgür ve uçsuz bucaksız bozkır gibi, o bozkır ki batan güneşin ışıkları yaldızladığı zaman üzerindeki bir avuç kavruk bitki hafif saydamlaşmış, değerli bir otluğa, at sürmek için yaratılmış bir otluğa döner. Ama gardigeçin sesi ve sözleri iğrenç bitik bir ihtiyar olarak ansıdığı büyük babasının da aynı yerde aynı mutlulukla yüksek bozkıra gözlerini diktiğini ve bozkırın onun için de Tursen için olduğu gibi büyük bir bilgelik yazıtı olduğunu ilk kez anlamıştı. Bozkırın en belirsiz engebeleri bile bu yazıtın sonsuz alfabesini meydana getiriyordu. Düşünceli düşünceli, "Söyle bana," dedi, "yüreğin ve gözlerin çok şey sevmiş olmalı, bu kadar çok yeri ve kişiyi aklında tutabilmen için." Gardigeç başını hafifçe eğdi. "Gök kubbenin altında çok yer ve sevilecek çok kişi var. Aynı fikirde değil misin?" "Hayır," dedi Tursen, "hayır. Herkesin dostu olan hiç kimsenin dostu değildir." "Öyleyse sen neye önem verirsin?" Tursen bozkıra doğru parmağını uzatarak, "Ona ve değerli atlara ve birkaç iyi çopendoza," dedi. Küçük oğlan köyden geri gelmişti. Yurdun yanına ağır bir sırayla bir masa sürükledi. "Tursen, birazdan serinleyeceksin, cümle alemin atası," dedi. İki adam yan yana oturdular. Önlerinde alabildiğine uzanan ıssız düzlükten başka bir şey yoktu. Güneş yavaş yavaş indi. Uzak tepelerin üstünden koyun sürüleri geçiyordu. Bu sürüleri güden tüfekleri omuzlarına asılı, kara keskin çizgilerle çizilmiş çobanların şekilleri ateş kesmiş gökyüzünde beliriyordu. Bu atlıların bazıları delinmiş kamıştan yapılma kavallar çalıyor ve saf eski ezgileri bozkırın sessizliğini aşıp Tursen'e kadar geliyordu. Bu hüzünlü havayı çocukluğundan biri bilirdi. Tursen için bu ses alacakaranlığın bölünmez bir parçasıydı. Ama o anda birdenbire sesin hüznünü ve yalnızlığını bundan önce hiç fark etmemiş olduğu duygusuna kapıldı. Ve varlığının derinlerinde dayanılmaz bir boşluk, dayanılmaz bir soğuk hissetti. "Birden söyle bana, cümle alemin atası, Kabil'de kral buz kaşisinin yapılacağı alanın adı ne?"
"Bagrami."
"Çok mu yüksek?" Yaşlı öykücü başka bir soruyla karşılık verdi. "Neden kendin gidip görmek istemedin? İline şeref katmak için senin de çopendozlarla gitmen önerilmiştir eminim." Tursen sert boğuk bir sesle, "Ben çok yaşlıyım," dedi.
"Daha o kadar yaşlı değilsin, daha yaşlanmanın acısını çekmektesin."
"Daha açık söyle."
Gerçek yaşlılık bütün acı ve çilelerin ötesindedir. Gurur, pişmanlık ve acıları unutmuştur. Kendi kanından olanın gücüne imrenmez artık.
Tursen elleri kaba masaya dayalı yarı doğrulmuştu.
Bunu bana niçin söylüyorsun? Niçin?
Yaşını belli etmeyen gözleri ufka dikilmiş cevap verdi Gardigeç.
Kendi oğlundan, sana kalan tek oğlundan, başka hiç kimseden etmediğin kadar nefret ediyorsun. Çünkü Tursen değil, Uraz başsız tekeyi kralın ayakları dibindeki adalet halkasına fırlatabilir.
Yaşlı çöpendoz başını eğdi ve kocaman avuçlarına daha fazla yaslandı. Gardigeç sürdürdü konuşmasını.
Uraz'ı bağışlayamıyorsun senin yerine çılgın ata bineceği için. Oysa atı ona sen kendin verdin.
Tursen'in eğilmez boynu daha da eğildi.
Ve oğlundan hıncını almak için mutlu bir çocuğun yüzünde sonsuza dek iz bıraktın diyerek bitirdi sözlerini Gardigeç.
Tursen halsiz bitik sıraya çöktü. Ölümsüz öykücüyü evine çağırırken bilmeden gerçeği aramıştı. Şimdi gerçeği apaçık görüyordu. İçin için istediği de buydu.
O, Tursen, bütün işlerinde o denli dürüst, kendisinin insanlara ve onların kendisine karşı nelerden yükümlü bulunduklarından o denli emin, benliğinin derin uyumunda hiçbir zaman bir iç çatışmaya düşmemiş olan o, Tursen, bütün bu uğursuzluklarla dolu günü ne yaptığını bilmeden geçirmiş, karışık bir duygudan daha karanlık bir duyguya yuvarlanmış ve kör öfkesi çaresizliği içinde boynuna kement geçirilmiş bir at gibi çırpınıp durmuştu.
Düğümü tek başına çözmek gücü onda yoktu. Onun huyu kesip atmaktı.
Kesip atmak, başka bir şey yapmamak.
O yüzden yardım için Gardigeç'e başvurmuştu. Ve yardım gelmişti. Bu güçsüz, çatlak bir çıngırağın sesi gibi ince ses, ona inatçı bir gurur ve onur yüzünden kendi kendine anlamayı reddettiği şeyi öğretmişti.
Bir an kendine başka birinin kendi hakkındaki yargısını başı önünde kabul ettiği için şaştı. Ama az sonra acısını, utancını ve mutsuzluğunu önünde utanç duymadan gösterebileceği bu denli yaşlı, akıllı ve eşsiz bir insan bulmuş olması içinde ferahlıktan başka bir duygu bırakmadı.
Başını kaldırdı ve
"Haklısın cümle alemin atası ama ne yapabilirim?" dedi.
"Çabuk ihtiyarla," diye yanıtladı Gardigeç.
İkisi de sustu. Düşük omuzlu köylü önlerine kuyruk yağında pişmiş bir tabak pilav, döğülmüş badem ile kuru üzümden yapılmış bir çörek, kesmek, karpuz dilimleri ve kaynar çay koydu. Ama Gardigeç ile Tursen'in gözleri göğe dikilmişti.
Dolunay zamanıydı. Ay ufuk çizgisinin üzerinde henüz yükselmişti. Güneş ise yolunun sonuna varmamıştı daha.
Böylece birbirinden tüm gök kubbe ile ayrılmış ışıklı iki yıldızdan birinin tırmanışını, öbürünün inişini görmek kabildi.
Sonra öyle bir an geldi ki ikisi aynı yükseklikte ıssız dünyanın iki yanında birbirlerini dengelediler.
İkisi de aynı büyüklükte, aynı renkteydiler. Ve kan rengi bu iki yuvarlak kalak çekan yaylasını zamanın sonsuzluğuna dek noktalamış gibiydi.
Sonra her biri kendi yolunu izledi, güneş ateş pırıltısına, ay altın pırıltısına büründü. Biri kendi dipsiz uçurumuna yuvarlandı, öbürü gecenin ülkesinde yükseldi.
Omuzları düşük köylü Tursen'e sitemle,
"Konağımızın pilavı ve çayı soğuyacak," dedi.
Tursen, "Doğru söylüyorsun," diye karşılık verdi ve Gardigeç'e döndü.
"Bağışla beni cümle alemin atası, aklım başka yerdeydi."
Yemeğe başladılar, köylü uzaklaştı.
İyi bir hizmetkarım var," dedi Gardigeç.
"Evet," diye yanıtladı Tursen. "Oğlu Muki bir gün iyi bir çöpendoz olacak. Şimdilik benim çılgın atın seyisliğini yapıyor."
Yemek Tursen'e birden tiksinti verdi ve el sürmez oldu önündekilere. Gardigeç,
"Oysa göğü gördün," dedi. "Yeryüzünde hiçbir şey dengede kalmıyor. Biri yükselirken öbürü iniyor."
Tursen yumruklarını sıkarak,
"Evet," dedi, "evet ama güneş yarın yeniden yükselecek."
"Belki biz de öyle," diye yanıtladı Gardigeç.
Ayın dolgun ışıkları yaylayı sardı. Ötede yoksul kalak çekan köyünün zavallı bir evinden yumuşak bir davul ve tambur sesi duyuldu. Şanlı gün. Süvari bölüğünün borazanları çalıyordu. Gökyüzü açık, güneş sıcak, karlı dağlardan esen rüzgar serindi. Kabil'e yakın Bagrami düzlüğünün dört bir yanına dikilmiş bayraklar, sancaklar, filamalar, filandralar dalgalanıyor, uçuşuyor, oynaşıyor, şakıyıp şaklıyordu. 6000 ayak yükseklikte ilk kral buz kaşısı oynanacaktı.
Alan çok genişti ama ölçüsüz denecek derecede değil. Atlılar kendi doğum yerleri bozkırlarda yapmaya alışık oldukları gibi kaçıp saatler boyu gözden kaybolamazlardı. Burada seyirciler onların dört nala koşuşmalarını ve dövüşmelerini bir an bile gözden yitirmeyeceklerinden güvenli olabilirlerdi. Kuzey yönünde yeni pembe ve maviye boyanmış kerpiçten köy evleri dipteki dağ perdesi üzerine tezhiple işlenmiş bir resim gibiydi. Batı yönünde uzun bir duvar çekiliydi. Doğuda ise en parlak renklerle donanmış bir dizi kamyon bir başka duvar meydana getiriyordu. Güneye doğru da yolun öte yanında alçak bir tepe yükseliyordu. Bütün bu yerler, duvar, kamyonlar, evlerin düz yassı damları, alçak tepe, rüzgarın keyfince uçuşan gevşek bırakılmış kumaş parçalarıyla örtülmüş, adeta boğulmuştu. Uzun ceketler, poturlar, kemer saçakları, sarık uçları. Bu kalabalığa bakınca Kabil'de ne yaşlı, ne genç, ne çocuk hiç kimse kalmamış denilebilirdi. Borazanlar çalıyordu. Borazanların tiz neşeli rüzgar gibi kanatlı ezgileri sabahleyin dört fersahlık yolu tozlar içinde yürüyerek başkentten Bagrami'ye gelmiş olan bu binlerce insanı uyanık tutuyordu. Durmadan daha da gelenler vardı. Yürüyenlerin önünden ve ardından güneş ışınlarının yarıp geçtiği toz sütunları yükseliyordu. Yolun güneyindeki tepeye vardıklarında çok susamış oluyorlardı. Bunun için hemen işini bilir esnafın bir gün önceden kurdukları derme çatma çayhanelere veya kavun, karpuz, üzüm veya nar yüklü sergilere yöneliyorlardı. Çok yoksul olmayanları ellerinde nargilelerle kalabalık içinde dolaşan baçalara sesleniyorlardı. Nargilelerin ücreti her çekiş başına ödeniyordu. Borazanlar çalıyordu. Tepenin eteğini dolanan yolun öte yanında, tepenin tam karşısına gelen yerde tören için güzel renkli branda bezinden ve açık renkli ağaçtan yapılma oyun alanına bakan yan yana üç pavyon vardı. Göçebeliğin anıları ta içine sinmiş olan halk bunlara büyük çadır diyordu. Afganistan'ın ileri gelenleri Avrupalı giysileri ve başlarında kalpaklarıyla sağdaki tribünde yer almıştı. Soldakini ise önem verilen yabancılar doldurmuştu. Tam ortasına büyük kırmızı bir koltuğun konmuş olduğu ortadaki çadırda ise hiç kimse yoktu. Burası krala ayrılmıştı. Boş alanın ötesinden astragan başlıklı insan yüzleri durmadan yabancı konuklara çevriliyordu. Bu konuklar arasında dünyanın en güçlü milletlerinin zenginliğini, kudretini, bilimini temsil eden insanlar vardı. Ama Afganlıların bakışlarını üzerlerine çeken bu elçiler, subaylar, bilim adamları, misyon şefleri değildi. Bakışlar gördüklerine inanmazcasına ve büyülenmiş gibi kadınlar üzerinde toplanıyordu. Düzlüğün çevresine yayılmış insan yığınları arasında bu daracık yerde toplanmış yabancı kadınlardan başka bir tek kadın görmeye olanak yoktu. Hindu kuşun kuzeyinden veya güneyinden olsun, en yoksul veya en ünlü bir aileden gelsin, hiçbir kadın hiçbir şekilde başından ayaklarına kadar inen ve yüzünü üç kat peçeyle örten bir çadır giyerek dahi kamuya açık bir törene gelemezdi. Bu tören halkın geleneklerine, kanına işlemiş bir tören olsa bile. Bozkırların köylü kadınları babalarının, erkek kardeşlerinin, kocalarının ve oğullarının sözüne ettikleri, deli oldukları, yaşadıkları buzkaşı oyununu yüzyıllar boyunca hiç görmemişlerdi. Bu ünlü oyun en sonunda Kabil'e ulaştığı, kralın onuruna düzenlediği ve Kabil'in dilencilerine varıncaya kadar şahın bütün uyrukları bu eğlenceye çağrıldığı halde eşi kraliçe çağrılmış değildi. Afgan büyükleri, düşünceli, kol ve gerdanları açık yabancı kadınların yüksek sesle konuşmalarını, tiz gülüşmelerini dinliyorlardı. Borazanlar çalıyor, flamalar oynaşıyordu. İki asker şeref tribünlerinin önünden geçti. Başı kesik büyük bir tekenin gövdesini taşıyorlardı. Tekenin kesik boynundan hala kanlar sızıyordu. Köy damlarını, kamyon üstlerini, tepenin eteklerini boğuk ve hırslı bir uğultu dolaştı. Yabancı kadınlar küçük çığlıklar attılar. Askerler tüylü gövdeyi hala daha boş duran kırmızı koltuğun karşısına ve yakınına açılmış, ağzı yerle bir olan bir çukura attılar. Bu çukurun sol yanına ve yine kral çadırına çok yakın bir yere sönmemiş kireçle parlak bir daire, adalet halkası çizilmişti. Üç şeref tribününün hemen dibinde de kralı ve konuklarını korumak üzere dikey iç cidarları betondan yapılmış geniş ve derin bir hendek uzanıyordu. Bozkırlardan gelen danışmanlar böyle öğüt vermişlerdi. Onlar biliyorlardı ki bir kere buzkaşı şeytanına tutulunca Moğol çöpendozları hiçbir şeyi hiç kimseyi umursamazlardı.
onuruna canlarını tehlikeye sokacakları kralı bile. Borazanlar daha güçlü, daha açık işitiliyordu. Bir toz kasırgası kırmızı beyaz yollu tentelerin altına süzülüp yutuldu. Tribünlerin arkasındaki yolda bir dizi araba durdu. Silahlar şakırdadı. Kalabalık alkış tuttu. Zahir Şah mahiyetiyle birlikte kral çadırına girdi. Uzun boylu, zayıf, soyluluğu halinden belli, sırtında Avrupalı giysileri ve başında en iyi cins astragandan bir kalpak, Zahir Şah ağır adımlarla parmaklığa kadar ilerledi. O zaman miğferli askerlerin ve silahlarının ucunda kırmızı flamalarla mızraklı süvarilerin çerçevelediği, yığın yığın insanın renklerin uğultunun kuşattığı, yüce sıra dağların tepeden baktığı, hava ve ışığa batmış geniş alanda kral buz kaşisini başlatacak tören alayı yürüyüşe geçti. Alanın dip tarafında pembe mavi boyalı köyün bulunduğu yerde belli belirsiz görünen bir atlılar grubu şöyle bir yekindi ve görkemli bir ağırdan alışla kralın çadırına doğru ilerlemeye başladı. Önde bir üçgen meydana getiren üç borazancı yürüyor, bakır çalgılardan bir genç kızın adımları kadar canlı ve neşeli bir marş yükseliyordu. Birkaç adım geriden bindiği safkan Arap atını nefis bir kolaylıkla gemleyen kralın akrabalarından genç bir albay geliyordu. Oyunun bütün heyecanlı olaylarını, gelişmelerini yönetmek ve denetlemek görevi ona verilmişti. Biraz daha gerilerden yan yana üç kır saçlı binici öndekileri izliyordu. Eğer üstünde olmaya öyle alışıktılar ki, sanki yumuşacık yastıklara oturmuş gibiydiler. Her biri rakip takımlardan birini getirmişti. Her biri kendi ilinin buzkaşı takımının başkanıydı. Maymana, Mezar-ı Şerif ve Katagan illeri. Bu üç il bütün Afganistan'da unutulmuş zamanlardan kalma gelenekleri dolayısıyla kralın önünde yarışabilecek kadar hayvanları dirençli, hızlı ve eğitilmiş, binicileri güçlü ve usta olan illerdi. Buzkaşı başkanları beyaz çizgili yeşil ipekten çapanlar giymişlerdi. Onların ardından her biri 20 kişilik üç takım tek çizgi üzerinde ve tek saf halinde açılmış ilerliyordu. Ağır hareketlerle adım adım 60 çopendoz topluluğu büyüyor, gerçek boyutlarını kazanıyordu. 100 tane zorlu, yıpratıcı sınavdan geçirilerek seçilmiş, bozkırların en iyi, en ünlü çopendozları 3 ilin en güzel atlarına binmiş geliyordu. Bugün çopendozlar her zaman olduğu gibi çapan giymiş değillerdi. Her takımın sırtında kral buz kaşısı için hazırlanmış özel giysiler vardı. Katagan ilinden olanlar etekleri demir grisi bol poturlar içine sokulmuş, yeşil çizgili beyaz gömlekler giymişlerdi. Poturların paçaları da dizlere kadar çıkan siyah çizmeler içinde kaybolmuştu. Mezar-ı Şerif'ten olanların dizlere kadar inen dar ceketleri ve kısa pantolonları pas rengindeydi ve sarımtırak çizmeleri baldırları hizasındaydı. Maymana çopendozları aynı türden çizmeler giymişlerdi ama koyu kestane rengi gömlekleri daha bol, daha kısaydı. Sırtlarında bacaklarından gerilip tutturulmuş beyaz astragan postları garip birer yıldız gibi parlıyordu. Bütün çopendozların kenarları kaba bir kürkle çevrilmiş başlıkları vardı. Sivri uçlu tepe kısmı ya tüylü yündendi ya da ham deriden. Böyle giyinmiş ve süslenmiş, renkleri simsiyahtan beyaza kadar değişen, göz kamaştırıcı atlara binmiş 60 bozkır kahramanı, elde kırbaç tek saf halinde durmadan çalan borazancıların ve yaşlı başkanlarının ardından Bagrami düzlüğünü bir baştan bir başa ağır ağır geçiyorlardı. Her birinin yüzü ağaçtan oyulmuş veya en kaba köseleden biçilmiş gibiydi. Güneş yanığı sarımsı bir ten, aman bilmeyen sert dudaklar, çıkık elmacık kemikleri, çekik, yırtıcı kuş gözleri. 60 çopendoz tek saf halinde kral çadırının önüne geldi. Biniciler atlarını durdurup eğerlerinin üzerinde doğruldular. Solda yeşil beyaz 20 gömlek, ortada pas rengi 20 dar uzun ceket, sağda sırtları beyaz astragandan yıldızlı 20 tane kestane rengi gömlek. Katagan, Mezar-ı Şerif, Maymana. İlinin en iyi çöpendozu sayıldığından Uraz'a takımın tam ortasında yer verilmişti. Sağında ve solunda her birini dövüşürken salıverdikleri ter kokusuna kadar tanıdığı insanlardan oluşmuş bir insan çiti uzanmasına, onlarla aynı giysiyi ve başlığı giymiş olmasına ve atının üzerinde aynı şekilde taş kesilmişçesine durmasına rağmen Uraz kendisini onların dışında ve üstünde sanki bir başka kanla beslenmiş gibi hissediyordu.
hayvansı hoşnut halleri sınırsız kendini beğenmişlikleri Uraz'a tiksinti veriyordu. Bu ne hal? Marifetli maymunlar gibi ortalıkta dolaşmak şan vermeye yetiyordu onlar için. 60 kişilik bir şan ve şeref. 2 kişi olsaydık bile diye düşündü Uraz, birimiz fazla gelirdi. Zahir Şahsa eli gri astragan kalpağında atlıları ayakta selamlıyordu. Kazanana kralın kendi eliyle vereceği ve bir yıl süresince onun ilinde kalacak olan sancak kralın yanı başında parmaklığa dayalı duruyordu. O benim olacak dedi Uraz içinden ve bozkırların şimdiye kadar hiç elde etmediği bu ödülün kıvrımlarıyla Tursen'in gövde ve yüzünün gölgelendiğini görür gibi oldu. Zahir Şah kırmızı koltuğa oturdu. Uraz da gülümseme yerine geçen bir sırıtış sivri dişlerini açığa vurdu. Maymunluk sona ermişti. Birinci kral buz kaşısı başlıyordu. Kavgaya ağırdan ve temkinli tutuştular. 60 atlı sessiz ve adım adım tekeleşinin bulunduğu çukura yaklaştılar. Durduklarında çukur sıkı bir halka ile çevrilmiş oldu. Halkanın her üçte bir bölümü takımlardan birinin rengindeydi. Kataga'nın yeşil beyazı, Maymana'nın kestane rengi, Mezar-ı Şerif'in pas rengi. Toprağın hemen yüzeyinde açmış bu garip kocaman çiçek bir an için hiç kıpırtısız durdu. Sonra birdenbire uçları kurşunlu kamçılar ıslık çalan bir yılan sürüsü gibi kürklü başlıkların üstüne yükseldi. Her telden çığlıkların karıştığı yabanıl çılgın bir uluma dalga dalga düzlüğe yayıldı. Teke çukuru bir insan ve hayvan yığını ile örtüldü. Bu değişme öyle birdenbire oldu ki hiç kimse tam anını yakalayamadı. Ağırbaşlı düzenli çöpendozlar kafilesi artık bir kargaşa, bir kudurganlık, bir kasırgadan başka bir şey değildi. Yuhalar, küfürler, açık söylenmeyen tehditler, şaklayan burun ve yüz kesen kamçılar. Kalabalık bir kümelenip kabarıyor, bir siniyor. Birbirine kenetlenmiş, vücut ve göğüslerden daha yükseğe, bütün boylarıyla dimdik şahlanmış atlar. Başsız tekeyi bulmak, kapıp kaçmak için hayvanlarına asılmış, böğürlerinden aşağı sarkmış, başları toz içinde, tırnaklarıyla toprağı tarayan çöpendozlar ve içlerinden birisi bunu başarır gibi olur olmaz aynı derecede güçlü yırtıcı ellerin hayvanı çekip alışı. Tekeleşi atların boyunları üstünden, gözleri önünden, karınları altından tekrar tekrar geçip sonunda yere düşüyordu. O zaman kaynaşan bir dalganın dibinden fışkırır gibi yeni bir göğüs, yele, başlık ve kamçı karışımı beliriyor, birincisini dağıtıyor ve giderek o da kumaş gövde ve vuruşlardan oluşan, kendi mihveri üzerinde yuvarlanan yüksek bir dalga halini alıyordu. Yalnız sırtında Maymana ilinin alameti beyaz astragan bulunan bir çöpendoz bu kudurganlığın dışında kalıyordu. Kargaşanın hemen sınırında ona değinerek ama kasırganın emme gücüyle içine sürüklenmeyecek biçimde öyle duruyordu. Çöpendozların yüksek Bagrami yaylasında sürdürdükleri saldırıyı gaddar bakışlarıyla izleyen Uraz, burada memlekette olduğundan da fazla kudurdular diye düşündü. Orada olduğu gibi burada da bütün bu kudurganlık boşuna kuvvet harcamak. Orada olduğu gibi burada da tekeyi kapana çok geçmeden öbürleri yetişecek. Uraz cahili geriye aldı, kasırga onlara doğru geliyordu. Oysa böyle olduğunu onlar da benim kadar biliyorlar dedi Uraz kendi kendine. Dövüşen bu düzinelerce atlının çarpışıp sıçramalarını, ilerleyip gerilemelerini, bir kabarıp bir sinmelerini bakışlarıyla izliyordu. Dövüşenlerden yayılan koku, toz kokusuyla karışarak her an daha keskinleşiyordu. Ve Uraz düşündü, yanılıyorum, bunlar artık hiçbir şey bilmiyorlar. Şimdiden süslü giysiler ter, köpük ve kana bulanmıştı. İnsan omuzları at yeleleri arasından zaman zaman görünen toprak ve kamçı izleriyle damgalanmış, azap ve mutluluk karışımı bir sırıtışın genişletip dondurduğu maskelere benzer yüzlerde artık yalın bir saldırı içgüdüsünden başka hiçbir şey okunmuyordu. Uraz yine kendi kendine söylendi. ''Bunlar oynamak için oynuyorlar, bense kazanmak için.'' Tam bu sırada ileri doğru atılmak isteyen cahili sert bir hareketle tutması gerekti. Aygır başını silkeledi, Uraz hayvanın boynunu usul usul okşayarak alçak sesle konuştu. ''Ah cahil, sen de oyuna katılmak istiyorsun ama sırası değil daha. Kendini sadece zafer, sondaki zafer için tutmasını bilmelisin. Soylu kandan olunca bunu yapabilmek zordur, anlıyorum.'' Uraz gittikçe şiddetlenen kavganın her dalgalanışını, her kabarıp sinişini gözlemeye devam etti. Bir yandan da aklından başka çarpışmalar geçiyordu. Henüz çöpendoz başlığı giyme hakkını kazanmadığı için başına basit bir sarık sarmış çok genç bir delikanlının hırs ve saldırıda bütün öbür binicileri geride bıraktığı çarpışmalar. Uraz aygırına seslendi. ''O delikanlı bendim cahil.'' dedi. Hiç sebepsiz ve maksatsız kendi kendine yoğunlaşıp insanın kanını tutuşturan o hayvansız saldırganlığı, barbarca mutluluğu bir an için yeniden duydu ve onu yitirdiğine esef etti. Cahil yine öne doğru bir davrandı. Uraz öyle amansız bir hareketle onu geri çekti ki at tam boy şaha kalkıp kişnedi. Yüzünde beliren acıma bilmez bir anlatıp Uraz'ın elmacık kemiklerini, çökük yanaklarını daha da belirginleştirmişti. Buz kaşıyı kendi yeteneklerine göre gerektiği biçimde oynamasını o gem ve dizginden öğrenmiş değildi. Tursen'in derslerinden öğrenmişti. Allah binicisinin omuz ve kollarına kuvvet vermediği zaman onun aklına güvenir. Bunca yıl sonra bile bu sözler kavganın yabanıl gürültüsünü bastırıyordu. Tursen'in onur kırıcı ağır sözleri eskiden olduğu gibi şimdi de açıkça söylenen sözlere düşünülen sözleri de katıyordu. ''Sen zavallı döl düşüğü, bir kendi bedenine bak bir de benimkine. Neden oyunu benim gibi oynamaya yelteniyorsun?'' ''Dayanılmaz bir küçük düşürülme ama ne kadar da yararlı.'' ''Anladım, o zaman her şeyi anladım.'' diye söylendi Uraz kendi kendine. Bunları aygıra mı, kendine mi yoksa başka birine mi söylüyordu Uraz farkında değildi. İnsan ve hayvan kasırgası öfkeli, karmakarışık bir atılımda ona doğru kaydı. Uraz cahili biraz daha gerilemeye zorladı ve yeniden konuştu. ''Bunlar gibi çiğnenmek, ezilmek, paramparça olmak beklemekten daha kolay.'' Uraz ilk defa olarak ter, ham deri ve yara almış et kokusu, yani buz kaşı kokusuyla dolmuş, yüksek yayla havasını derin derin içine çekti. Sürü halinde çarpışmayı inatla reddedişinin önceleri yol açtığı gülüşmeleri ve küçümseyişleri ansıdı. O bunları es geçmiş, kaslarını ve soluğunu hesaplı kullanmış, bir kurt bir şahin gibi uygun anı, atlılardan birinin tek başına hedefe yaklaşması anını beklemiş ve sonra çevik atının üzerinde taptaze, sinirlerine hakim saldırmış, zorlamış, kazanmış, kazanmış, kazanmıştı. Her zaman, her yerde. Gülenler ve küçümseyenler çoktan susmuştu. İhtiyatlılığı şanının bir parçası olmuştu. Birden Uraz'ın bacakları cahilin böğrünü sıktı. Kavgayı sürekli gözleyen keskin bakışlı gözlerinin üst kapakları titredi. Kasırga tribünlere doğru kaymıştı. ''Bir türlü sonunu getiremiyorlar bugün.'' dedi Uraz. ''Kralın önünde daha da kudurgan oldular.'' Aynı anda şunu da aklından geçirdi. ''Kralın bakışları benim de üzerimde. Kavgadan korkan ürkek bir köpek gibi geride, siperde duran benim üzerimde. Maymana'da, mezar-ı şerifte, Katagan'da bu tutumum kimseyi yanıltmaz. Oralarda benim kim olduğumu bilirler. Ama bütün bu prensler, soylu kişiler, uzak diyarlardan gelmiş bu yabancı baylar için Uraz da kim oluyor? Tabansızın biri işte o kadar.'' Uraz'ın eli kamçısının sapını hırsla kavradı. Bir davransa kasırganın tam göbeğine dalacaktı. Kamçısının kayışını ağzına götürüp dişleriyle ezdi. Yersiz bir utanca boyun eğmeyecekti. Oyunu kendi bildiği gibi oynayacaktı. Şu budalaların uğrunda birbirlerini paraladıkları ganimeti adalet halkasına attığı ve boğazından dünyanın en güzel çığlığı ''Helal, helal!'' fırladığı zaman yabancılar da prensler de kral da onu tanımak zorunda kalacaklardı. Uraz cahile sabırlı ol, sabırlı dedi. Hayvan zaten kımıldayamıyordu artık. İçlerinden biri neredeyse kapıp kaçacak öyle hissediyorum. Birkaç dakika sonra Uraz düşündüğü gerçekleşti sandı. Kargaşanın ortasından dimdik şaha kalkmış atının yelesine asılı bir atlı çıktı. Yelenin üstünden içi ve kanı yarı yarıya boşalmış tekeleşini sallıyordu. Hırs ve çabadan yüzleri çarpılmış, ağızlarını yırtarcasına bağırışan 20 iblis şahlanmış atları üstünde hemen onun etrafını sardılar. Hepsi kocaman hayvan pençelerini andırır ellerini ona doğru uzattılar. Ama ganimeti elinde tutan atlı o kadar dev cüsseli ve atı da öyle iri idi ki öbürleri avlarına yetişemediler. Dev adamın bileklerini ve yüzünü kamçılarının sapı ve keskin kayışıyla dövdüler, paraladılar. Bu korkunç maksuttu. Mezar-ı Şerif'in çöpendozları arasında efsaneleşmiş kuvveti, uzun boyu, sınırsız zenginliği ve nefis atlarıyla ün salmış olan maksut. Uraz farkına varmadan kendi kendine konuştu. Maksut elinden bırakmaz onu, onları yarıp geçecek. Bekleme Uraz için öylesine dayanılmaz olmuştu ki, şimdi şu hödüğün herkesten ziyade nefret ettiği şu zengin oğlunun bu işi başarmasını diliyordu. İçinden ona öğüt, emir veriyor, yol gösteriyordu. ''Haydi, haydi Maksut, vur, sol yumruğunla vur. Sana en yakın olan ikisini vuracak kadar güçlüsün sen. Sonra atını geri çek, vur yine. Sıçra, yarıp geç, yar geç. Davran Maksut, davran be.''
Çok yavaş, cüssece kuşkusuz çok ağır olan dev adam gerekli hareketleri yapmakta sadece bir an gecikti. Çevresini saran iblisler bu andan hemen yararlandılar. 10 kol soluna yapıştı, 10 kol da atın gemine yelesine. Bu insan salkımının ağırlığı Maksut'u öbürlerinin düzeyine indirdi. Saldırılar arasında Maksut gözden kayboldu.
Domuzun oğlu, katır kafalı. Şimdi yeni baştan almak gerek diye homurdandı Uraz.
Aynı anda düşündü de, senin yerinde Tursen olsaydı. Babası yine geçmişte çok görmüş olduğu gibi gözünün önüne geldi. Kürklü başlıklar, yabanıl yeleler, şaklayan kamçılar denizi üzerine yükselmiş, dudaklarında bir meydan okuyuş, bir küçümseme ve elinde başı eksik teke. Tursen her zaman yarıp geçmesini bilirdi. O eski yakıcı hayranlık yeniden yüreğini doldurdu. Büyük Tursen'in oğlu olmanın ve hiçbir zaman ona erişememenin azabı dayanılmazdı. Uraz ama onun her zaman bir cahili vardı dedi kendi kendine ve hemen ardından bugün benim de bir cahilim var. Öyleyse pek farkına varmadan aygırını geriye daha geriye almıştı. Yine pek farkına varmadan dizginleri çekmiş, dizleri titreyerek atın boynuna doğru eğilmişti. Elden ele atların böğürlerini sıyırarak burunları önünden, karınları altından tekrar tekrar geçen koyu renk tüylü nesnenin yerini iyi görebilmek için gözleri iyice kısılmış birer yarık halini almıştı. Birdenbire Uraz'ın attığı çığlık tek başına avlanmaya çıkmış bir kurdun uluması gibi uzun ve tiz yankılandı. Mahmuz ve kamçının dürttüğü cahil boğuşan kalabalığa doğru atıldı. Çopendozlardan hiçbiri böyle arkadan bir saldırıyı, böyle toslamayı, top güllesi vuruşunu beklemiyordu. Uraz bir atılımla kalabalığı yerdi ve doğru nişan almış olduğu için de başsız tekeye ulaştı. Hızla hayvan leşini yakaladı, çekti aldı ve tam tamına önceden hesapladığı gibi cahili şaha kaldırdı, çevirdi ve daha tam kapanmamış olan gedikten kaçtı kurtuldu.